Ayrım 2.
Bugün itibariyle Avrupa Konseyi üyesi 45 devlet ve yaklaşık 800 milyon nüfusa hitap eden sözleşme ile getirilen koruma sistemi içerisinde kişisel başvuru yolunun önemi büyüktür. Bununla birlikte amaca uygun bir biçimde kullanılmadığı da bir gerçek. Kimi zaman sözleşme ile koruma altına alınmayan haklarla ilgili, kimi zaman son derece basit ve gereksiz konularda, kimi zaman da son bir umut kapısı olarak mahkemeye başvuruda bulunulduğu görülmektedir. Dipnot, pek çok önemsiz konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması, zaten aşırı derecede iş yüküne boğulu durumda olan mahkemeyi yeni arayışlara itmiştir. Yakın zamanda denetim mekanizmasında yeniden yapılanmaya gidilmesi beklenilmekte ve getirilmesi düşünülen değişikliklerin başında da mahkemeye önem taşımayan başvuruların reddine ilişkin bir yetki tanınması gelmektedir. Her davanın AİHM'ye taşınmasını Türk avukatlarının hukuksal şizofrenisi olarak niteleyen Çağlar, bu durumu özgün üslubuyla Popstar, Türk Star kuyruğuna girenlerle bugün AİHM'ye başvurmak için kuyruğa girenler arasında kesin bir paralellik bulunuyor. Bu pop kültürün hukuk versiyonu olarak değerlendirmektedir. Bakınız Milliyet Gazetesi 11/3/2004. Türk hukuk öğretisinde konu başlığı olarak bireysel başvuru deyimi yaygın olarak kullanılmaktaysa da bu deyimin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Dipnot, Ö. Madra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, AÜSBF Yayınları, Ankara 1981, A.Ş. Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, İHY, Cilt 9, 1987, Sayfa 3, M. Sencer, Bireysel Başvuru Hakkı, İnsan Hakları Derneği Yayınları, Ankara 1987, D. Tezcan, M. R. Erdem, O. Sancaktar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara 2002, Sayfa 140, N. Demirel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yapılan bireysel başvurular için gerekli şartlar, KHUKA 1999/1, sayfa 21 ve devamı, AŞ Gözübüyük, Bireysel Başvuru ve İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi, İHY, Cilt 10-11, Y 1988-1989, sayı 1'den 14'e, sayfa 3 ve devamı, K. Gözler, Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu, İHY, Cilt 15, Y 1993, sayfa 165'ten 174'e, K. Reid, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı, Avesta, KHRP, İstanbul 2000, S. Reisoğlu, Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Beta Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 178, Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sayfa 35, S. V. Gözlügöl, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, 2. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara 2002, sayfa 329, Ş. Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Basım Evi, Ankara 1995, sayfa 329. T. Aksoyak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na Ferdi Müracaat Hakkı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SÜSBE, Konya 1987. Y. Çiftçi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İÜSBE, İstanbul 2001, N. Atlı, The Control Mechanism of the European Convention on Human Rights, Individual Applications, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 1999, Sayfa 2 Türkçe özet. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetim yolu ya devletler ya da kişiler aracılığı ile işletilebilir. Bunlardan ilki devletler arası ya da kısaca devlet başvuruları, affaire interétatic, interstate cases olarak adlandırılmakta ve her bir taraf devletin sözleşmeyi ihlal ettiği iddiası ile ilgili olarak diğer bir taraf devletler aleyhine yapacağı başvuruyu ifade etmektedir. Bu başvuruların deyim yerinde ise davacısı, başvurucu, sözleşmenin tarafını oluşturan devlettir. Oysa ikincilerin sözleşmenin 34. maddesine göre nokta nokta nokta mağdur olduğu iddiasında bulunan her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya her insan topluluğudur. 11. protokolle değiştirilen sözleşmenin resmi metinlerinde M34 geçen individual application İngilizce racket individual Fransızca kenar başlıklarındaki individual sözcüğünün bu dillerdeki karşılıklarından biri elbette Türkçe bireydir. Bununla birlikte aynı sözcük hukuksal kullanımında kişi, person anlamını da taşımaktadır. Dipnot H.C. Black, Black's Dictionary, A-I, St. Paul Min, West Publishing Company, 1990, sayfa 773 ve J'den Z'ye, sayfa 1140. Akıllıoğlu da değişik bir bakış açısından hareketle birey ile kişi arasındaki farka işaret etmektedir. Genellikle birey veya kişi kavramları ayrım yapılmaksızın kullanılır. Oysa teknik anlamda birey nicelikle kişi nitelikle ilgilidir. İki ayrı kavram söz konusudur. T. Akıllıoğlu, İnsan Hakları, İ. Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, AÜSBF Yayınları, Ankara 1995, sayfa 33. Bu bağlamda sözleşmenin 34. maddesi, yukarıdaki metinden de açıkça anlaşılacağı üzere bu başvuru yolunu sadece gerçek kişiliği ifade eden bireylere değil, birey topluluklarına ve hükümet dışı kuruluşlarına da tanıdığına göre, tüzel kişiler ve diğer kişi topluluklarınca yapılan başvuruların da individual application kavramı içerisinde düşünülmesi gerekir. Dipnot Tezcan Erdem Sancaktar, AGE, sayfa 64. Hal böyleyken 34. maddenin kenar başlığında yer verilen bu ibareyi bireysel başvurular olarak nitelendirmek ne derece doğrudur? Kaldı ki sözleşmenin ratione personae uygulanması da bu tür kullanıma uygun düşmemektedir. Ayrıca da bu tarz kullanımın bireylerin dışında kalan kişiliklere bu yolun tanınmamış olduğu gibi bir çağrışıma yol açma riski bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın başlığında bireysel başvuru yerine kişisel başvuru deyimine yer verilmesi daha uygun bulunmuştur. Dipnot Sözleşmenin resmi çeviri metni 11 nolu protokolla yenilenen metin RG 26.1997 sayı 23.025 ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi sitesinde yer alan sözleşmenin Türkçe versiyonunun bakınız http://www.ecr.cohr.int/convention/webconventur.pdf 27.8.2003 kenar başlığında kişisel başvurular ibaresine yer verilmiştir. Bununla birlikte sözleşmenin çeşitli kavramlarındaki çeviri farklılığının burada da yaşandığını görmekteyiz. Bu bağlamda kimi özel çevirilerde bu ibare bireysel başvurular olarak kullanılmaktadır. Örneğin bakınız O doğru İnsan Hakları Uluslararası Mevzuatı, Beta Yayınları, İstanbul 1998, sayfa 285. Türk hukuk literatüründe sayıca hayli az olmasına karşın bu deyimi kullananların da bulunduğuna işaret edelim. Bakınız N. Çavuşoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, AÜSBF İHM Yayınları, Ankara 1994, sayfa 57. M. Sur, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na Kişisel Başvuru, İzmir Barosu Dergisi, Y58, Nisan 1993, sayfa 74'ten 83'e. N. Çavuşoğlu, Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Komisyonu'na Kişisel Başvuru Hakkını Tanıması, İnsan Hakları Merkez Dergisi, AÜSBF Yayınları, Mayıs-Eylül 1991, Cilt 1, Sayı 2-3, sayfa 21-27. E. Memiş, İnsan Hakları Avrupa Standardı ve İç Hukuk Etkileşimi Analizleri, Anayasa Yargısı, 17, AYM Yayınları, Ankara 2000, sayfa 132, 154, 155, Kapani, AGE, sayfa 45, 48, 51. Sözleşmenin denetim mekanizmasının harekete geçirilmesi, şikayet hakkı, başvuru hakkı, başvuru yolu, dava hakkı, dilekçe hakkı gibi terimlerle ifade oluna gelmektedir. Bu duruma sözleşmenin 11. protokol öncesi Fransızca ve İngilizce resmi metinlerinde kullanılan sözcük ve bunların Türkçe'ye çevirisi farklılığının önemli bir neden oluşturduğu söylenebilir. Gerçekten de İngilizce metinde M25-27-28, dilekçe karşılığı petition sözcüğü, Fransızca metinde ise başvuru karşılığı requête kullanılmıştır. Belirtelim ki 11. protokolle yenilenen metinde her iki dilde de başvuru anlamına gelen sözcükler requête, application kullanılarak bu konudaki farklılık giderilmiş ve bir dil uyumu sağlanmıştır. Kanaatimizce şikayet kavramı yavan, basit, kuru ve denetim yolunun ağırlığıyla mütenasip bir kavram değildir. Diğer yandan başvuru yolunun gerek işletilmesi ve gerek sonuçları açısından dilekçe hakkından farklılıkları düşünüldüğünde, dilekçe hakkının kurumu ifade edebilecek bir kavram olmaktan uzak kaldığı açıktır. Dipnot, sözleşmesel bir temeli bulunmayan, ekstra konvansiyonel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na yapılan genel ve özel usuller, bakınız ileride, veya bir sözleşmeye dayansa da, ihlalci devlete maddi yaptırımlar içermeyen, devletler üzerinde hukuksal bağlayıcılığı bulunmayan tavsiye, tespit, raporlara dayanan ve bu yollarla da devletler üzerinde etkili olmaya yönelik sonuçları bulunan koruma mekanizmaları, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu, Birleşmiş Milletler, Irk Ayrımcılığı Komitesi, İşkence Komitesi'ne başvuru gibi için bu kavramlar kullanılabilirse de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen başvuru yolunun usul ve sonuçları bakımından kullanımı uygun değildir. F. Sudr, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, PUF, 2. edisyon, Paris 1995, sayfa 68'den 72'ye. Ayrıca bakınız, Madra AGE, sayfa 141. İkinci olarak ne sözleşmede ne de ek protokollerinde başvuru hakkı diye bir hakka yer verilmemektedir. Başvuru hakkı tabirinin kullanılması sanki sözleşmenin böyle bir hakkı da düzenlediği gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Oysa sözleşme bunu bir hak olarak düzenlememiş, düzenlediği haklara karşı bir ihlalin varlığına dayalı olarak denetim mekanizmasını harekete geçirecek bir dava yolu veya başvuru yolu olarak ifadelendirmiştir. Bununla birlikte sonuçta sözleşme ile hakları ihlal edildiği iddiasına dayalı olarak mağdura tanınmış ve işletilmesi ona ait bir yetki olması açısından bir çeşit dava açma hakkı, droit d'action, özelliği taşıdığından kişisel başvuru hakkı, droit de recours individuel olarak kullanılması hatalı değildir. Ancak biz sözleşmede düzenlenen maddi haklardan ayrımının ilk bakışta fark edilebilmesi amacıyla bir usulî hak olan başvuru hakkı, droit d'action yerine kişisel başvuru yolu, voie de recours individuel olarak kullanılmasının daha uygun düşeceği görüşündeyiz. İşte bu gerekçelerden hareketle çalışma başlığı olarak Avrupa İnsan Hakları Hukukunda kişisel başvuru yolu ibaresinin kullanımı tercih edilmiştir. Öğretide bugüne kadar doğrudan kişisel başvuru konusunda yapılmış en ciddi ve kapsamlı çalışma, Ömer Madra tarafından kaleme alınmış 1981 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkıdır. 11 numaralı protokol öncesi sözleşme sistemine dayalı olmakla birlikte, teorik yanı eskimeyecek olan bu eserin dışında, konu daha ziyade çeşitli açılardan genel eserlerde ve makalelerde işlenmiştir. Bunlar arasında özellikle artık klasikleşmiş F. Gölcüklü ve A.Ş. Gözübüyü'ye ait 2002 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması adlı çalışmayı zikretmek gerekir. Aslında diğer ülkelerde de benzer bir durum göze çarpmakta, konunun genellikle makaleler düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Dipnot: Örneğin Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hakkında geniş bir makaleler ve genel eserler külliyatına karşın doğrudan kişisel başvuruyu konu edinen tek bir çalışma bulunmaktadır. Bakınız J.C. Soyer, M. Salvia, Le Recours Individuel Supranational, LGDJ, Paris, 1992. Durum İngiltere'de de farksızdır. Bu ülkede kişisel başvuru konusunda iki çalışma yapılmış olup, bunlardan biri dilimize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı diye çevrilen K. Ray'da ait, diğeri ise 2002 tarihinde yayımlanan ve 2003 yılında Türkçe'ye çevrilen K. Yıldız ve P. Leach'e ait Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava götürme kılavuzu adlı eserlerdir. Her iki çalışmada da kişisel başvuru 11. protokol çerçevesinde ve özet bir el kitapçığı biçiminde işlenmektedir. Salt kişisel başvuruya özgülenmiş bir monografik çalışmanın güçlüğü de ortadadır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Hukuku, içtihadi yanı belirgin bir hukuk alanıdır. Başka bir deyişle 11. protokol öncesi Strasbourg organlarının komisyon ve mahkeme kararıyla şekillenmiş ve 11. protokolle yenilenen denetim mekanizmasının tek yargısal organı haline getirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla da bu özelliğini sürdüren bir içtihadi hukuk dalıdır. Mahkemenin 11. protokol öncesi Strasbourg yaklaşımını miras olarak aldığı ve sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili geçmiş birikimi sürdürdüğü düşünüldüğünde ve her bir konusuyla ilgili yüzlerce kararın varlığı karşısında çalışmanın güçlüğü bir bakıma kendisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Strasbourg Mahkemesi'nin resmi web sayfasına hemen hemen bütün kararlarının yüklenmiş olması ve özellikle çeşitli ölçütlere göre arama imkanı ile araştırıcıları buluşturması bu konudaki güçlüğü önemli ölçüde gidermiştir. Dipnot: Mahkeme ve komisyon kararları için bakınız http://www.ecr.goe.int. Çalışmada çok sayıda içtihada göndermede bulunulmuştur. Bunların bir kısmı içtihat derlemesi şeklindeki kaynaklardan, bir kısmı yararlanılan çalışmaların verildiği biçimiyle referanslarından, ama büyük çoğunluğu mahkemenin web sayfasına aktarılmış olan kararlardan elde edilmiştir. Çalışmada sık sık Strasbourg organları deyimine yer verilmiştir. 11. protokolle birlikte komisyonun kaldırılarak tam zamanlı ve tamamen yargısal kimlikli bir mahkemenin getirilmesiyle bu deyimin bir anlamı bulunmamaktaysa da, yukarıda da değinildiği üzere mahkemenin 11. protokol öncesi denetim sistemine ait kararlarından oluşan mirası devir alıp, sözleşmenin yorumlanmasında bunları da göz önünde bulundurması nedeniyle, bu döneme ait komisyon ve mahkemenin kararlarına göndermelerde bulunulurken bu deyimi kullanmak durumunda kalınmıştır. Dipnot: Starmer AGE sayfa 22, Lambert AGE sayfa 457. Nokta nokta nokta mahkemenin eski jurisprudansını tamamıyla devam ettirdiği. V.S. Druckenbrock, La Convention européenne des droits de l'homme, trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 1999-2001, Larsier, Brüksel, 2003, sayfa 244, G. Alpkaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve uygulamasında toplanma özgürlüğüne hak, AÜSBFD, 2001, Y56, sayı 3, sayfa 3, DN2. Sözleşme sistemi geçmişiyle bir bütünlük arz etmektedir. Bu bakımdan sözleşme kurumlarının içtihatı da devamlılık arz edecektir. Gözlü Göl, AGE, sayfa 319. Strasbourg içtihatlarının devamlılığını sağlayan etkenler iki başlıkta toplanabilir. Bunlardan biri hukuksal güvenliğin sağlanması, diğeri ise Strasbourg kredisinin sürdürülmesidir. Bu sonuncu başlıktan kastedilen diğer koruma sistemleri karşısında sözleşme ve koruma düzeninin elde etmiş olduğu istikrar ve güvenilirliğin devam ettirilmesidir. Uluslararası ya da bölgesel ölçekte olsun her düzeyde insan hakları koruma sistemleri, açık ya da örtülü biçimde Strasbourg mekanını dikkate aldıklarını ve izlediklerini dile getirmektedirler. Geçmişi, öncü rolü, prestij ve otoritesi, uyuşmazlıklarının zenginlik ve çeşitliliği de, jurisprudansının parıltısı, diğer insan hakları koruma sistemleri gözünde, sözleşmeye ve koruma cihazına tartışmasız primus inter pares bir statü sunmaktadır. Diğer yandan 11 nolu protokolün sözleşme ve ek protokollerinin normatif yapısında esaslı bir değişiklik getirmemiş olması da 11 nolu protokol öncesi Strasbourg içtihati müktesebatın sürdürülmesini gerekli kılan bir etken olarak söylenebilir. Gerçekten de 11 nolu protokol sözleşme sisteminin normatif yapısına ne bir şey eklemiş ne de bir şey çıkartmıştır. V. Berger, La Nouvelle Cour Européenne des Droits de l'Homme d'une Jurisprudence à l'autre. Mélange en hommage à Louis-Edmond Petit'i, Brûlant, Brüksel, 1998, sayfa 131-133. Yeni mahkeme, eski Strasbourg organlarının içtihati müktesebatının varisi olma yanı sıra, olumsuz yanlarını ve güçlüklerini de aldı. P. H. Teitgen, Au source de la Cour et de la Convention européenne des droits de l'homme, édition Confluence, Bordeaux 2000, sayfa 10'da yer alan V. Berger'e ait ön sözden.